Ayrım 3.
Sayfa 28. Kimlerden dedim. Nazi Almanlardan. Evet doğru. Şimdi siz çocuklar Büyük Rusya'ya ne kadar borçlu olduğumuzu anlıyorsunuz değil mi? Daha sonra Paisi Makedonya ve Sırbistan içlerinde gezerek rastladığı her Bulgar'ı uyarmaya, uyandırmaya başladı. İşte bugün size onun yazıp çoğaltıp dağıttığı bildirideki sözleri okuyacağım. Tahtaya yazıyorum. Siz de defterlerinize çekin. Önümüzdeki derste kim daha güzel okursa bu bildiriyi, okulumuza partimizden armağan olan Hristo Botev'in şiir kitaplarından bir tane armağan edeceğim. Yazıyorum, siz de başlayın. Bulgar, kendi soyunu ve dilini... Okul çıkışında İlay, Mehmet Ali'yi yakalayıp yalvarıyor. Mehmet Ali be, ne olur sen yap şu ödevi benim için. Neden? Çünkü sen çok iyi anlatıyorsun Osmanlı barbarlığını. O gün sınıfta anlattın ya, ha? Çok mu güzel anlattım? Evet çok. Yazacak mısın? Anlattığım zaman belleseydin ya. Kafam kalındır. Bilmez misin bir türlü anlamaz Osmanlı barbarlığını. Kafan kalın. Sen söyledin bunu unutma. Ama iyi şiir okuyorsun. Bak şimdi Paisi'yi de en güzel ben okuyacağım. Kitabı kazanacağım. Ben de isterdim kitap kazanmayı. İsterim. Ödevimi yaparsan sana şiir okumayı öğretirim. Söz mü? Ödev hazırlanır, İlay sevinir. Şiir çalışmak için ormana giderler beraberce. Bak Mehmet Ali, şiirleri iyi okumak için önce hissetmek lazım. Nasıl? Çok kolay, çok. Şiirde geçen tutsak Bulgarlar var ya, işte onun yerine bizi koyacaksın. Gaddar Osmanlı'nın yerine de Bulgarları yahut Büyük Rusya'yı. Anlamadım. Canım işte hissetmek budur be. Tutsak deyince kendi tutsaklığını düşünmek, kendimizi yani. Gaddar deyince de aklına hemen Bulgar'ın, Rus'un gelmesi. O zaman bu şiirler çok anlamlı olur. Haydi be, Bulgar'ın yerine Türk'ü nasıl düşünürüm? Hem Türk yani biz neden tutsak olalım? Hem Rusya'nın hem Bulgarların. Yani onlar efendi ise biz tutsak mı sayılırız? Sayılmayız. Biz emekçiler... Midesinde bir sancı başlar kızın. Böyle düşünürsen şiir okuyamazsın. Paisi'nin bildirisini de okuyamazsın. Kazanamazsın kitabı. Söz verdin, öğreteceksin. Ama seninkisi kız sözü ise... Hayır, söz verdim, öğreteceğim. Hissetmesini beceremiyor musun? Bırak hissi falan, sen oku. Ben taklit ederim. İlay sabırla birçok defalar tekrarlar ve ezberler Paisi'nin bildirisini. Mehmet Ali onu taklit eder. Kitabı çok istemektedir, becerir. İkisi de birer kitap kazanırlar. 6 Mayıs'tan sonra birkaç gün görmedim Mehmet Ali'yi. Okula gelmedi. Saçma bahaneler uydurup şurada burada gezdim. Belediyenin bahçesine, sinemanın oraya, büyük mağazaya, kitaplığa falan hep gittim. Asla itiraf etmiyordum ama onunla çoktan barışmış olmalıydım. Çok özlemiştim. Yine de evine gidip bakmaya cesaret edemedim. Babasından çekiniyordum. Milis'ten beter sorgu sual ederdi John Ahmet. Bazen ormana gittiğimiz zaman arkamızdan gelip bizi gözlediğini fark etmiştik. Sonra bir sabah okula giderken onu yanı başımda hissettim. Bir süre konuşmadık. Adımlarını adımlarıma uydurdu. Görmezden gelip yan gözle süzdüm. O bol lacivert ceket yoktu üstünde. Kendi eski ceketini giymiş, piyoner eşarbını takmıştı. O kadar buruşuktu ki eşarp. Çekip boynundan bir güzel ütülemek geldi içimden. Koyacaksın ütüyü sobanın üstüne, iyice kızdırıp. Neler düşünüyordum, kendime şaştım. O şaşkınlıkla Mehmet Ali'yi tersledim. Ne var, ne geliyorsun benimle? Seni özledim demesini yahut daha doğrusu o gün için özür dilemesini bekliyordum. Yüzüne bakmayacak, başımı yana çevirecek usul bir sesle ''Olur böyle şeyler, nihayeti biz arkadaşız, özür dilemek de niye, bir daha yapmazsın.'' diyecektim. Mehmet Ali hiç cevap vermedi, kızmamıştı da. Canı sıkkın olmalıydı. Kaç gündür neden görünmediğini sormak istiyordum. Nasıl sorabilirdim ki? Biraz daha sessiz yürüdük. Birden o ''Maria gitti'' dedi. ''Babam da gitti.'' ''Nereye?'' ''Bilmiyorum be, ne bileyim.'' ''İyi ya'' dedim. ''İyi, yalnız kaldım böylece.'' Birkaç adım öne fırlayıp sokağın ortasında takla attı. Zıplayıp ağaçtan bir yaprak kopardı. Yaprağı inceleyerek yanıma döndü. ''Maria iyiydi be'' dedi. ''Yemek yapıyordu bize. Hem bazı geceler babam uyuduktan sonra yanıma gelir, sırtımı kaşırdı. Konuşurduk. Çok şey anlatırdı. Çünkü severdi beni Maria. Severdi, biliyorum. Şimdi gitti. Ne cevap vereceğimi kestiremedim. Ona yalnız kalmanın erişilmez güzellikte bir şey olduğunu anlatmak isterdim. Anaya babaya katlanabilmenin zorluğunu da. 12 yaşında bir kız duygularını tam ifade edebilecek kelimeleri nereden bulsun, anlatamadım. Hem zaten benim yalnızlığımda dedem vardı. Başka türlüsü olabilemezdi. Mehmet Ali'nin dedesi yoktu, kimsesi yoktu. Demek Maria, şey dedim, belki baban Maria'yı geri getirmeye gitmiştir. Elindeki yaprağı yere atıp üstüne tükürdü. Sanmam dedi, çünkü daha önce kavga ettiler. Babam kovdu onu. Peki baban nereye gitti? Durdu, ben de durdum. Bakıştık, tekrar yere tükürdü. Cehenneme diye bağırdı. İşin doğrusu John Ahmet cehennemin dip bucağına gidebilirdi. Hiç tasa etmedim. İstersen gel biz de yemek ye dedim. Pek de düşünmeden söylemiştim bu lafı. Aslında babam çok kızabilirdi yeni bir boğaza. Neyse ki o hemen yürümeye başladı ve olmaz dedi kesinlikle. Çaresiz ben de yürüdüm. Yanımızdan ikinci posta tarlaya gidenlerin doldurdukları kamyonlar geçiyordu. Erkekler, kadınlar balık istifi olmuşlar. Beyaz yazmalar uçuşuyor. 2 yıl evvel hükümet bizim kadınların kıyafetlerini programa almış. Milisler kadınları, kızları zorla bazen saçlarından, bazen kollarından sürükleyerek otobüslere bindirmiş, kasabaya modern elbiseler almaya götürmüşlerdi. O zaman hükümet zoru olduğundan hem de kadını kızı hedef aldığından köylü biraz da namus meselesi yapmıştı bu işi. Kötü kızmıştı. Doğrusu siyah yeldirme ve beyaz başörtüsü yerine modern giysilerle komik görünmüştü kadınlarımız. Giderek gevşedi hükümetin tutumu. İlerici elbise ve pantolonlardan sıyrılıp yine bizim bildik eski kıyafete döndü birçoğu. Sık sık konferansa gelen parti müfettişleri bazen bu konuya temas ediyorlar ama pek üstünde durdukları yok. İşte şimdi kamyonların üstünde beyaz başörtüleri uçuşup duruyor, iri beyaz kanatlar gibi. Bir coşku kapladı içimi. İkinci posta değişik işte çalışacağı için geç gidiyor. Saat 6:30 falan olmalı. Güneşin çiğ ışığı sabahın mahmurluğunu delip geçmemiş daha. Minicik taze yapraklarıyla kavak ağaçları mavi bir tüle bürünmüş gibi gururlu göğe doğru boy vermişler. Milis Georgiev sabah kontrolüne çıkmış. Adamın yüzüne bakıp gülümsedim ve parkın parmaklığından taşmış sarı çiçeklerden birini kopardım. Hayret, o da sırıtır gibi oldu ve şu affedilmez çiçek koparma olayını görmezden geldi. Zıplaya hoplaya yürümeye başladım. Silistre'den Şumlu'ya giden bir otobüs homur homur geçti yanımızdan. Tam o sırada Mehmet Ali kulağıma eğildi yavaşça. Benim anam orospuymuş dedi. Sonra ölmüş. Olduğum yerde duraladım. Ağzım bir karış açılmıştı. O ellerini beline koyup şöyle meydan okur gibi baktı bana. Haydi der gibiydi. Bir şey söyle de canına okuyayım. Ne söyleyebilirdim ki? Arkasını dönüp koşmaya başladı. Kötü bir laf etmişti, hem de öz anası için. Bir an arkasından koşmak istedim. Bacaklarım dolmuş gibiydi. Kıpırdatamadım. Öyle durup annesi hakkında neler bildiğimi düşündüm. Bizimkilerin konuştuklarını hatırlamaya çalıştım. Galiba bir kere dedem, "Zavallı kadın, rezilliğe dayanamadı," demiş. Annem ise, "Oğlu vardı abi, oğlu vardı," diye sızlanmıştı. Anamın şu her derde deva oğlan tutkusuna çok fazla sinirlendiğim için kadıncağızın hangi rezilliğe dayanamadığını, ona ne olduğunu sormayı akıl edememiştim. Bir daha hiç soramam herhalde diye düşündüm. Baksana neymiş anası? Burnum sızlıyordu. Ha ağladım ha ağlayacağım. Okulun zilini duydum, koştum. İdman yaparken bir türlü kafamı toparlayamıyor, orospunun tam anlamını çıkaramıyordum. Kötü bir şey olduğu muhakkak. Kötü kadın, yani bir sürü erkekle gezip tozan, onlarla yatıp kalkan. Peki onunla bu işi yapan erkekler içinde var mıydı bir kelime? Olması gerekti, aksi haksızlıktı. Fakat bulamadım öyle erkeklere verilen kötü ismi. John Ahmet sevilmiyor ama onun sebebi başka. Alman işgali sırasında çapulculuk yapıp dağa kaçmış Ruslar geldiği zaman dağdan inip halk mahkemesine üye olmuş. İlk günlerin kargaşalığında partiye de kaydetmişler onu. Partili John Ahmet, karısı hangi rezilliğe dayanamadı? Yere eğilip doğruluyoruz. Bir, iki, bir, iki. Kolay gevşeme, bir, iki. Evet yoldaş öğretmen, yapıyorum yoldaş öğretmen. Halk mahkemesi üyesi John Ahmet, partili John Ahmet. Köylü o günleri unutmazdı, hiç unutmazdı. Ancak lafını da pek etmezdi. Savaş sütü bozuklara yaramış. Dağlarda eşkıyalık, kasabalarda çapulculuk etmişler, Naziler. Kış günleri bile sokaklardaki çeşmenin önünde soyunup buz gibi suyla yıkanan al yanaklı Alman askerleri. Türklerin tümüne Mehmet derlermiş. Pek ilişmemişler bize. Ancak Yahudilere, of gece yarıları uykularından uyandırılıp, daha canlı söyleyin çocuklar. Sınıfta günlük sabah marşlarımızı söylüyoruz. Kafamı o günlerden çekip koparamıyorum. Yahudileri bağırta bağırta don gömlek bir yerlere götürüyorlarmış. Bulgarlara da fazla ilişmemişler. Araba, at, tavuk almışlar köylülerden. Dedem demişti ki, Alman ordusu amacı ufka varmak olan koca bir tank gibiydi. Pofur pofur, önüne geleni ezerek, hiçbir zaman ulaşamayacağı, hayal ettiği ufka doğru gidiyordu. Akılsız bir makina gibiydi. İlay, senin anlayacağın, önüne geleni ezen mi dedim? Önüne hep Yahudiler mi çıkıyordu? Aslında bu tank Yahudilerin üzerine gidiyordu. Ama bak, ben derim ki uşağım, abi şuraya da yazarım. Eğer Alman gavuru Yahudi'yi karşısına değil de yanına alsaydı, yedeğini alsaydı, varılmaz ufka, o saat varırdı. Anlayabiliyor musun? Daha mı iyi olurdu diyeceksin. Onu bilemem. Eh komünistler, Naziler, faşist de istersen hepsi aynı. B nokta nokta un soyu. Polis idaresi, polis, kanun değil. Dedem akılsız makinalardan yana değil, akıllı insandan yanaydı. İnsanların da kendi şartlarına göre yaptıkları doğru dürüst kanunlarla idare edileceklerini söylerdi. O koca tanktan sonra bir başka koca tank. 9 Eylül 1914. Hani Kurtuluş ismi takılan. Bu ikincisinin farkı Yahudi, Bulgar, Türk daha bilmem kim demeden her önüne geleni ezip düzeltip geçişi. Kendilerine çiçek demetleri uzatan Bulgar kızlarını kollarından yakaladıkları gibi, ama bu bildiğimiz, bu ikincisi daha akıllı, çok daha ince hesaplı. 9 Eylül 1944, Kurtuluş Ağı, Çelik Adam Stalin, köy evlerinin dış duvarlarına resimlerini yapmışlardı. Ay o bıyıkları, Çelik Adam. Ve ben böylece iyice dalmışım galiba. Mehmet Ali'nin anasının bilmem neliğini itip kafamın bir köşesine. Stalin'in bıyıklarını düşünürken, marşı da canı gönülden bağırarak söylerken, tam 6 yıldan beri yasaklanmış bir mısra kaçıverdi ağzımdan. Stalin bizim için savaş gururu. O kadar sesin içinde, benimkini nasıl ayırıverdi Vera? Bakın bakın duydunuz mu İlay ne söyledi diye bağırdı. Herkes sustu. Dikkatli, gergin, sükut. En ürkütücü durum. Yüzümün kızardığını hissettim. Oturduğum yerde bacaklarım karıncalanıyordu. Allah'ım diye düşündüm. Allah'ım bu ikinci suç. Ne yaparlar şimdi bana? Belki artık dedem bile arka çıkamaz. Midem bulanmaya başladı. Çok korkuyordum. Dedemin sesi. Sen meraklanma uşağım. Ben yaşadıkça. Kimse bir şey yapamaz sana. Ben yaşadıkça. Dedem yaşıyor. Dokunamazlar bana. Biraz rahatlar gibi oldum. Öğretmen Vera'ya bakıyordu. Pek sevmezdi onu. Ne söyledi diye sordu. Vera pek güzel bir kızdı. Daha doğrusu o zamanlar güzel sanıyordum. Çünkü benimkilerin aksine kara gözleri ve kara saçları vardı. Çok sonraları anasının onu bir çingeneden peydahladığını öğrendim. Kara gözler, kara saçlar o adamdan mirasmış. Çocukken babasını yoldaş Dimitrov sanırdık. İşte şimdi kara gözlerini kısıp bana bakmaya tenezzül etmezmiş gibi başını çevirdi, ayağa kalkıp öğretmene hitap etti. Onun söylediğini ben tekrar edemem. Oysa zil çalsa da herkese anlatsam diye içi gidiyordu mutlak, pis domuz. Sözleri öğretmenin durumunu müşkilleştirmişti. Kadın birkaç saniye durakladı, ne yapacağına karar veremez gibiydi. Yorgundu, nihayet. Söylemelisin Vera dedi. Söyleyeceğin şey kendi düşüncen, kendi fikrin olmayacak çünkü. Sadece İlay'ın ağzından çıkanı tekrarlamış olacaksın. Bu senin suçun değildir, anladın mı? Hiç anlamaz olur mu? Tekrarladı, hem de pek yüksek bir sesle. Stalin bizim için savaş gururu. Daha beter bir sükut, çocukların hepsi korkmuş gibi. Allah kahretsin, Bulgarcan pek iyi değildi. Çünkü daha bu yıl bizim okulları kapatıp Bulgarca öğretime geçmişlerdi ve okulda Türkçe konuşmak yasaktı. İçimden öz eleştirimi hazırlamaya çalıştım. Öğretmen beni çağırdı. Sıramdan çıkıp onun yanına nasıl gittiğimi pek hatırlamıyordum. Habire parlak bir öz eleştiri düşünüyor, bunun bir savunma olmasına gayret ediyor ve kelimeler arasında bunalıyordum. Derken öğretmenin sabırsız, tiz sesini duydum. İşitmiyor musun? Sana soruyorum İlay. Böyle bir şeyi söylemeye nasıl cesaret edebilirsin? Aslında annesi ne olursa olsun Mehmet Ali o kelimeyi söylemeye cesaret etmemeliydi. Ama Vera Mehmet Ali'ye anlatacak olayı diyecek ki İlay çok korktu. Dilim birden çözüldü, takır takır konuştum. Suçumu kabul ediyorum. Affedilmez bir hata yaptım. Çünkü ilk öğrendiğim marş buydu. Okula başladığım ilk sabah öğrendim. Daha önce her yerde işittim. Okulda söyledim, toplantılarda söyledim. Geceleri düşümde bile söyledim. Sonra Stalin çıkacak dediler. Çıkardım. Fakat tam olmamış işte. Çünkü ben bu marşı Stalin'le beraber öğrendim. Öğretmen elini boğazına götürdü. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Şöyle bir Vera'ya baktım. Şaşırmıştı. Bu çok hoşuma gitti. Özüme güvenim arttı. Fatma gözlerini kapamış, yüzü kıpkırmızı. Öbür çocuklar da soluklarını tutmuşlar besbelli. Sınıfta sinek uçsa duyabilirdik. Öğretmen, sen diyebildi. Sen İlay. Çünkü Stalin... Sus sus, avazı çıktığı kadar bağırdı. Bu kelimeyi ağzına almayacaksın. Yani diyecektim ki okumayı öğrendiğim ilk cümle, yani o adam güneşimizdi cümlesiydi. Sus, hayır, sakın, söylemeyeceksin. Bulgarcam pek iyi değildi fakat sınıfın en çalışkan öğrencisiydim. Bir yerde öğretmenin gururuydum. Müfettiş geldiği zaman kadın hep benimle gösteriş yapardı. Tam bir komsomol olacak. Bu cümleyi çok işittim. Sanki kastedilen ben değilmişim gibi gülümser başımı önüme eğerdim. Komsomol İlay Eminov'a. Müfettişin karşısında şiirler okurdum. Sorduğu her suale yanlışsız cevap verir, Marksizm propagandasında herkesi geri bırakırdım. Temsillerde çok başarılıydım. Osmanlı atının nalları altında ezilen Bulgar kadınını kimse benim gibi canlandıramaz, 1917 ihtilalini kimse benim gibi detaylı anlatamazdı. Hoş o teferruatları bir yerden okumuş değildim, uydururdum. Müfettiş ve hocalar aksini iddia etmeye cesaret edemezlerdi. Bu uydurmalar ve yakıştırmalar geniş hayal gücünden olmasa gerek. Toplumda hor görülen ikinci, hatta üçüncü sınıf insanları anlatabilmenin kolaylığındandı. Duygularımı zorlamama lüzum yoktu. İsim ve sıfat değiştirerek halimizi dile getirmem yeterliydi. Duygu ve düşüncelerim herhalde yaşımı aşıyordu. Fakat nedendir? İnsan haklarından mahrum kişi, insan olabilmeyi çok daha güzel değerlendirebilir. Bu durumda yaşın pek önemi yok galiba. Büyük mağazada et kuyruğunda 5 saat bekledikten sonra parti görevlisi Averof'un hepimizin üstünden başını uzatıp 2 kilo et diye emretmesi, satıcının et paketini sarıp verdikten sonra bizlere dönüp et bitti, beklemeyin artık diye bağırması ve asıl mühimi yanımda bekleyen annemin iri gözlerinde en safından bir teslimiyetle ama o Bulgar hem de partili, tabii önce o alacaktı demesi işte böyle. Şimdi öğretmen iki ucu pis bir değnek tutar gibiydi. Beni disiplin kuruluna, dolayısıyla Georgiev'e ihbar etse zaten mimli olduğum için düzeltme kampına gönderileceğim ve o başarılarından pay çıkardığı en iyi öğrencisinden olacak. İhbar etmese çocuklar olayı yayacaklar. Kendisi suçlu duruma düşecek. Artık iş başa düşüyordu. Kendim için, dedem için öğretmeni kurtarmam lazımdı. Nasıl olsa diyeceklerimin hepsini söyleyip içimi boşaltmış, Vera'yı bile şaşırtmıştım. Hiçbir daha söyler miyim yoldaş öğretmen dedim. Katiyen söylemem. Çünkü o bir haindi, partiye ve emekçilere ihanet etti. O gaddardı ve kendisinden başka bir şey düşünmedi. Amacımız olan kolektif yönetim tarzını bir yana bırakarak kişisel yönetim tarzını uyguladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. Kongresinde bütün bunlar çok iyi bir şekilde ispatlandı. O zaman bizim öğretmenimiz olan Yoldaş Roza tahtaya o adamın ismini yazmış ve bize dönüp "Çocuklar, şu kelimeyi tahtadan nasıl siliyorsam Marksizm tarihinden Stalin'in ismi öyle silindi" deyip çaputu ismin üstünden geçirivermişti. Çok iyi hatırlıyorum. Artık Marksizmin tarihinde öyle adlara yer yok, öyle insanlara yer yok. Ne kafamızda ne gönlümüzde yaşıyorlar. Birer ölü gibi bile hatırlamak onları ihanettir. Şimdi güneşimiz Lenin'in büyük fikirlerinin ışığında, Marksizm doğrultusunda, Hruçov ve ona tam bir sadakatle bağlı olan parti yöneticimiz ve Bulgaristan'ın gururu Todor Zhivkov ve artık 6 yıldan beri parti müfettişlerinden, öğretmenlerden, komsomol sekreterinden ve konferansçılardan duya duya ezberlediğim bütün cümleleri ard arda sıraladım. Bu konuda kalıplaşmış laflar bitince derin bir nefes aldım ve öbür ezbere geçtim. Müsaade ederseniz öz eleştiri yapmak istiyorum. Yoldaş öğretmen suçumu kabul ediyor ve her türlü cezayı çekmeye hazırlanıyorum. Marş söylerken aklım başımdan uçmuştu ve çocukluk, yani akılsızlık ve şuursuzluk günlerime dönmüştüm. Farkında olmadan o güzel marşın arasında o nefret edilecek kelimeyi kullanmışım. Affedilmez bir suç işlediğimi geç de olsa anlamış bulunuyor, cezamı bekliyor, fakat yine de sizin, konsomolun ve partinin yüksek affını diliyorum. Keşke ağlayabilseydim. Perde gözyaşları ile kapanabilirdi. Daha tesirli olurdu. Yalancıktan ağlamayı beceremiyorum. Mehmet Ali'nin annesini de düşündüm. Nafile, başaramadım ağlamayı. Çünkü içimden sadece gülmek geliyordu. Soluksuz konuşmamdan öğretmen de sınıfta afallamışlardı. Kurtulduğumu hissettim. Öğretmen ciddi suratına en ciddi sesini takıp, "Senin Lenin, Hruçov ve Zhivkov yoldaşlara bağlılığını çok iyi biliyorum. Ayrıca söylediklerin son derece doğru. O adamı bu kadar iyi tetkik etmiş, ihanetini iyice anlamış bulunmaktasın. Yasak mısranın ağzından yanlışlıkla çıktığına inandım. Siz de inandınız değil mi çocuklar?" Çocuklar, "İnandık!" diye bağırdılar. Onların onayını alan öğretmen nispeten ferahlamıştı. Ciddiyetini bozmadan bana, "Şimdi Botev'in bir şiirini oku." dedi. Sonra dışarı çık ve suçunu düşün. Bir daha çocukluğunun o bilinçsiz ve akılsız günlerine dönmeyeceğini 1000 kere tekrarla. Ayrıca bunu sana ev ödevi olarak veriyorum. 1000 kere yazacaksın bu cümleyi, anladın mı? Anladım yoldaş öğretmen. Teşekkür ederim yoldaş öğretmen. Esas vaziyete geçip Botev'in bir şiirini okudum. Ölmedi o. Yaşıyor orada Balkan'da. Uzanmış inliyor kanlar içinde. Göğsü yaralı bir yiğit alkanda, bir yiğit ki genç, dinç ve zinde. Şiir bitince öğretmen hışımla bağırdı, "Çık dışarı, defol." Ya çocuklara bir gösterişti, ya Botev'den dolayı benim de bir Osmanlı kalıntısı olduğumu hatırlamıştı. Her neyse, dediğini iki etmedim, fırladım dışarı. Öbür öğretmenlere görünmek korkusuyla top gibi indim merdivenlerden, bahçeye çıkıp bir köşeye sindim.